Çanlar kimin için çalıyor?
Ayrım 62.
Burada kendimi iyi hissediyorum. Al bir tüfek ve mermileri dedi Primitov'u. Benimki mi diye sordu Fernando, gözleri kapalıydı. Yok, seninki Plarda dedi Primitov'u. Bu benim tüfeğim. Kendi tüfeğimi evlerdim doğrusu dedi Fernando. Ona alışığım. Tüfeğini sana getireceğim diye yalan söyledi Çingene. Seninki gelene kadar bunu al. Burada durumum çok iyi dedi Fernando. Hem yolun üstünü hem de köprüyü tutuyorum. Gözlerini açıp başını çevirdi. Köprüye doğru baktı. Sonra acıyla birlikte gözlerini kapadı. Çingene hafif hafif vurarak Fernando'nun başını okşadı. Sonra baş parmağıyla Primitovo'ya gidelim anlamına gelen bir işaret çaktı. Sonra gelip seni alırız dedi Primitovo ve hızla tırmanan Çingene'nin ardından yamaca doğru yollandı. Fernando sırtı sete yaslanmış yatıyordu. Önünde yolun kıyısını gösteren badana boyalı taşlardan biri vardı. Başı gölgedeydi ama güneş sargılı olan yarasının ve yarasını tutan ellerinin üzerinde parlıyordu. Bacakları ve ayakları da güneşte kalmıştı. Tüfek yanında duruyordu. Tüfeğin yanındaki üç mermi şarjörü güneşin altında ışıldıyordu. Ellerinin üzerinde bir sinek dolaşıyordu. Ama sineğin gıdıklamasını duyduğu acı yüzünden fark etmiyordu Fernando. Teli tutan Anselmo çömeldiği yerden ''Fernando!'' diye seslendi. Telin ucunu ilmik yapmış, sıkı sıkıya tutabilmek için de ilmiği iyice bükmüştü. ''Fernando!'' diye seslendi yeniden. Fernando gözlerini açıp ona baktı. ''Nasıl gidiyor?'' diye sordu Fernando. ''Çok iyi'' dedi Anselmo. ''Birazdan köprüyü uçuracağız.'' ''Sevindim. Bana ihtiyacınız olursa haber verin.'' dedi Fernando. Sonra sancıyla kıvranarak gözlerini kapadı. Anselmo gözlerini ondan kaçırıp köprüye çevirdi. Tel Kangal'ın köprünün üzerine atılmasını, ardından da Ingus kendisini köprünün kenarından yukarıya çekerken görünecek olan güneşten yanmış kafasıyla yüzünü bekliyordu Anselmo. Aynı zamanda da yolun uzak köşesinden dönüp gelecek bir şeyleri gözetliyordu. Artık hiç korku hissetmiyordu. Bütün gün hiç korkmamıştı. Hızla ilerliyor işler, her şey de çok normal diye düşündü. Nöbetçiyi öldürmekten nefret etmiştim. İçimi de kabartmıştı bu iş ama artık geçti. Nasıl oluyor da Ingus adam öldürmekle hayvan öldürmenin birbirine benzediğini söyleyebiliyor? Her avlanışımda büyük bir kıvanç duyardım. Kötü bir şey yaptığım aklımın köşesinden bile geçmezdi. Ama bir insanı vurmak, koca adamlar olduğunu saydığı kardeşine el kaldırmak gibi bir duygu veriyor. Üstelik öldürmek için adama birkaç kez ateş etmek. Yok. Bunu düşünme, çıkar aklından. Bu seni çok duygulandırdı, köprüye bir kadın gibi ağlaya ağlaya koştum. Oldu bitti dedi kendi kendine. Başkaları gibi bunun içinde kefaret dilenebilirsin. Ama işte dün gece tepelerden mağaraya dönerken istediğin oldu. Savaşın göbeğindesin, hiçbir sorunun da yok. Bu sabah ölsen de gam yemem artık. Sonra orada ellerini kasığına sıkıştırmış, dudakları morarmış, gözleri sıkı sıkı kapalı, ağır ağır zorlukla soluk alarak sete dayanıp yatan Fernando'ya baktı. Ölürsem çabuk öleyim diye düşündü. Yok, bugün için istediğim yerine gelirse başka bir şey istemeyecektim. İstemiyorum işte, anladın mı? Hiçbir şey istemiyorum. Ne olursa olsun, hiçbir şey. Senden istediğimi ver bana, gerisini senin isteğine bırakıyorum. Uzaklardan gelen gürültüye kulak verdi. Geçitteki çatışmanın gürültüsüne. Sonra gerçekten büyük bir gün bu dedi kendi kendine. Bugünün önemini kavramam, anlamam gerek. Ama yüreğinde hiçbir kabarma ya da coşku duymadı. Hepsi geçmişti bunların. Dinginlik dışında bir şey kalmamıştı. Şimdi de ucu ilmikli, bileğinden de bir ilmik daha atılmış teli elinde tutarak dizlerinin altındaki yolun kıyısındaki çakılı kumun üzerinde çömelmiş dururken yalnız değildi. Hiç yalnız hissetmiyordu kendini. Elinde tel vardı, köprüsü vardı. Ingles'in yerleştirdiği patlatıcıları vardı. Hala köprünün altında çalışan Ingles'i vardı. Tüm bu savaşı vardı, cumhuriyeti vardı. Ama heyecanı yoktu. Her şey dingindi. Güneş boynunu omuzlarını yakıyordu çömelmiş dururken. Başını kaldırıp bakınca yüksek bulutsuz gökyüzünü, ırmağın ötesinde yükselen dağın yamacını gördü. Mutlu değildi. Ama ne bir başınaydı ne de korkuyordu. Tepenin yamacında Pilar bir ağacın gerisine uzanmış, geçitten inen yolu gözlüyordu. Yanında üç tane dolu tüfek vardı. Birini yanına çöken Primitovo'ya verdi. ''Şuraya geç'' dedi. ''Şu ağacın gerisine. Sen, Çingene, sen de şuraya.'' diyerek aşağıdaki başka bir ağacı gösterdi. ''Öldü mü?'' ''Hayır, daha ölmedi'' dedi Primitovo. ''Ne talihsizlik'' dedi Pilar. ''İki adamımız daha olsaydı bu gelmezdi başımıza. Talaş yığının çevresinden sürünerek ilerlemeliydi. Orada rahat mı?'' Primitivo başını iki yana salladı. Çingene gizlendiği ağacın gerisinden İngiliz köprüyü uçurduğunda parçalar buraya kadar gelir mi diye sordu. Bilmem dedi Pilar. Ama Makiuna ile birlikte olan Agustin oraya senden daha yakın. Eğer çok yakın olsaydı İngiliz onu oraya yerleştirmezdi. Ama trenin havaya uçurulmasında lokomotifin lambasının kafamın yanından geçip gittiğini anımsıyorum. Çelik parçaları da kırlangıçlar gibi uçuşmuştu. Çok şiirsel anılarım var dedi Pilar. Kırlangıçlar gibiymiş yodur. Çamaşır kazanları gibiydiler. Dinle Çingene, bugün çok iyiydin. Şimdi sıkı dur da korkun yetişmesin ardından. Eğer patlama burayı da etkilerse ağacın gerisinden hiç ayrılmayayım diye sormuştum yalnızca dedi Çingene. Olduğun yerden ayrılma dedi Pilar. Kaç kişi öldürdük? Pues, biz 5 kişi, 2 de burada. Köprünün öbür ucundakini görmüyor musun? Köprüye doğru baksana, kulübeyi gördün mü? Bak, görüyor musun? Diye işaret etti. Sonra aşağıda Pablo'ya da 8 kişi düşüyordu. İngiliz için gözlemiştim o karakolu. Pilar homurdandı. Şiddetle ve öfkeyle şu İngiliz'e de ne oluyor dedi sonra. O köprünün altında ne halt ediyor? Vaya mandanga. Köprü mü yapıyor, köprü mü uçuruyor anlamadık gitti. Başını kaldırıp işaret taşının gerisinde çömelmiş olan Anselmo'ya baktı. Hey Viejo diye bağırdı. Senin anasını bellediğim İngiliz'in ne yapıyor? Sabırlı ol kadın diye seslendi yukarıya doğru Anselmo. Teli fazla çekmeden ama sıkı sıkı tutuyordu. İşini bitiriyor. Peki de hangi büyük orospunun adına bu kadar uzatıyor işi? Esmai Konzikanzudo diye bağırdı Anselmo. Bilimsel bir iş bu. Biliminin içine edeyim diye öfkeyle haykırdı Pilar. Şu suratına ettiğimin herifi uçursun da bitsin bu iş. Maria diye tepeye doğru bağırdı boğuk sesiyle. Şu senin İngiliz var ya. Bundan sonra da köprünün altında Garden'ın yaptığı hayali eylemlerle ilgili bir küfür seline boğdu ortalığı Pilar. Anselmo yoldan ''Sakin olsana kadın'' diye seslendi. ''Olağanüstü bir iş yapıyor. Artık bitirmek üzere.'' ''İşin cehenneme kadar yolu var'' diye öfkeyle köpürdü Pilar. ''Önemli olan işin yapılma hızı.'' Tam o sırada hepsi Pablo'nun bastığı karakolun bulunduğu yolun aşağısından silah atışlarının başladığını işittiler. Pilar sövmeyi bir yana bırakıp sese kulak verdi. Aa dedi. Aa! Aa! İşte bu! Robert Garden bu sesi bir eliyle tel kangalını köprünün üzerine atıp sonra da kendisini yukarıya çekerken duydu. Dizleri köprü demirinin kenarına, elleri de yere değdiğinde aşağıdaki dönemecin çevresinden bir makineli tüfeğin takırtıları geldi kulağına. Bu Pablo'nun otomatik tüfeğinden farklı bir sesti. Ayağa kalktı Robert Garden, öne doğru eğilip kangalı kurtardı. Köprü boyunca geriye doğru yürüyerek teli boşaltmaya başladı. Silah sesini sanki içine yankılanıyormuşçasına midesinin boşluğunda hissediyordu yürürken. Ses şimdi daha yaklaşmıştı. Yürürken dönüp yolun kavislendiği yere baktı. Ama hala ne bir araba, ne bir tank, ne de insan görünmüştü. Köprünün ucuna olan yolu yarıladığında hala bir şey yoktu dönemeçte. Boşalttığı tel dolanmaksızın dümdüz uzanıyordu. Nöbetçi kulübesinin gerisinden dönüp tırmanmaya başladığında da herhangi bir şey görünmedi. Teli dolanmasın diye yüksekte tutarak nöbetçi kulübesinin gerisinden dönüp tırmanmaya başladığında dönemeç bomboştu. Sonra yola çıktı. Aşağıda yolda hala hiçbir şey yoktu. Yolun alçak kıyısındaki küçük hendiye doğru hızla teli sıkı sıkıya tutarak hızla geri geri yürüdü. Tıpkı yüksekten gelen topu yakalamak için gerisin geri hareket eden futbolcu gibi. Şimdi Anselmo'nun durduğu taşın hemen hemen tam karşısındaydı. Köprünün aşağısında yol hala boştu. Sonra yoldan aşağıya doğru gelen kamyonun sesini duydu. Omzunun üzerinden baktığında kamyonun uzun yamaca doğru yaklaştığını gördü. Bileğini tele dolayarak Anselmo'ya ''Uçur havaya!'' diye haykırdı. Topuklarını yere sıkı sıkıya bastırıp telin bileğinde gerginliğini hissederek geriye doğru kaykıldı. Kamyonun gürültüsü arkasındaydı. Önünde de üzerinde ölmüş bir nöbetçi olan upuzun bir köprü, aşağıda hala bomboş olan yolun bir parçası vardı. Sonra büyük bir çatırtı koptu. Köprünün ortası kabaran bir dalga gibi havaya yükseldi. Robert Garden elleriyle başını sımsıkı kapayarak yüzü koyun yere kapandığında patlamanın dalga dalga gelip kendisine çarptığını hissetti. Köprü havalanmayı kesip yerine dönerken o çok iyi tanıdığı ekşi kokulu sarı duman çevresini kaplarken ve sonra yağmur damlaları gibi çelik parçaları yağmaya başladığında Robert Garden yüzünü yerdeki çakıllara yapıştırmıştı. Çelik yağmuru kesildiğinde hala canlıydı Robert Garden. Başını kaldırıp köprüye baktı. Köprünün ortası gitmişti. Köprünün üzeri kenarları parçalanmış parlak çelik parçalarıyla doluydu. Bunlar yolu da kaplamışlardı. Kamyon yolda 100 metre kadar yukarıda durmuştu. Sürücüyle yanındaki iki adam sığınacak bir yere doğru koşuyorlardı. Fernando sırtı sete dayalı yatıyordu. Hala soluk alıyordu. Kollarını iki yanına uzatmıştı. Elleri gevşemişti. Anselmo beyaz işaret taşının gerisinde yüzü koyun yatıyordu. Sol kolu başının altında ikiye katlanmış, sağ kolda dümdüz yana açılmıştı. Telin ilmiği hala bileğine sarılıydı. Robert Garden ayağa kalkıp yolu geçti. Anselmo'nun yanına diz çöktü. Öldüğü kesindi adamın. Bir çelik parçasının ne yaptığını görmek için onu yüzüstü çevirmedi Robert Garden. Ölmüştü işte, hepsi buydu. Ölürken çok ufak tefek görünüyor diye düşündü Robert Garden. Ufacık tefecik ve kırşıl saçlı görünüyordu. Gerçekten bu irilikte ise o koca koca yükleri nasıl taşıdı bu adam diye geçirdi aklından Robert Garden. Sonra Anselmo'nun daracık kurşuni çoban pantolonundaki kalçalarının, bacaklarının biçimine, altı yıpranmış ip tabanlı ayakkabılarına ilişti gözleri. Anselmo'nun karabinasını, şimdi hemen hemen iyice boşalmış olan iki çantayı, sonra da gidip Fernando'nun yanında duran tüfeği aldı yerden. Yolun üzerinde duran kopmuş çelik parçalarından birine tekme attı. Sonra iki tüfeği omzuna astı. Kundaklarından tutarak ormana giden yamaca doğru yürümeye başladı. Geriye bakmıyordu, ne de köprünün öbür yanındaki yola. Aşağıda dönemeçte hala silah atılıyordu. Ama artık umrunda değildi Robert Garden'ın. TNT dumanları yüzünden öksürüyordu. Tüm gövdesi uyuşmuş gibiydi. Tüfeklerden birini ağacın gerisinde uzanmış olan piların yanına koydu. Kadın bakınca yanındaki tüfeklerin yeniden üçleştiğini gördü. ''Burada çok yüksektesiniz.'' dedi Robert Garden. ''Yolda bir kamyon var. Onu göremiyorsunuz buradan. Bu işi uçakların yaptığını sandılar. Daha aşağıya inseniz iyi olur. Ben Agustin'in yanına gidip Pablo'ya destek ateşi sağlayacağım.'' ''İhtiyar?'' diye sordu Pilar, Robert Garden'ın yüzüne bakarak. ''Öldü.'' Yeniden öksürdü Robert Garden, içi yırtılıyordu sanki, sonra yere tükürdü. ''Köprün uçuruldu İngiliz.'' diyerek Robert Garden'a baktı Pilar. ''Bunu unutma.'' ''Hiçbir şeyi unutmam ben.'' dedi Robert Garden. ''Çok gür sesin var.'' dedi Pilar'a. ''Seni ta aşağıdan işittim. Maria'ya bağır, ona bir şeyim olmadığını söyle.'' Pilar, Robert Garden'ın hoşgörüsünü sağlamaya çalışıp, ''Hızarda iki adamımızı yitirdik.'' dedi. Gördüm dedi Robert Garden. Bir budalalık mı yaptınız orada? Senin ananı avradını İngiliz dedi Pilar. Fernando ile Eladio da sapına kadar erkekti. Niye yukarı atların yanına gitmiyorsunuz dedi Robert Garden. Burayı senden daha iyi tutarım. Sen Pablo'yu destekleyeceksin ateş ederek. Cehenneme kadar yolu var Pablo'nun. Mierda ile kendi kendisini desteklesin o. Olmaz İngiliz, geri döndü. Aşağıda sapına kadar savaştı. Duymadın mı? Hala savaşıyor. Kötü bir şeye karşı savaş veriyor, işitmiyor musun? Onu koruyacağım, ateş ederek destekleyeceğim. Ama ikinizin de içine edeyim, senin de Pablo'nun da. İngiliz dedi Pilar, sakin ol. Bu işte kimsenin yapmayacağını yaptım senin için. Pablo bir kereklik yaptı sana ama sonra geri döndü. Eğer patlatıcım olsaydı ihtiyar ölmezdi. Köprüyü buradan havaya uçurabilirdim. Eğer dedi Pilar. Köprünün uçurulmasından sonra uzandığı ve çömeldiği yerden başını kaldırıp Anselmo'nun öldüğünü gördüğü zaman duyduğu öfke, boşluk ve kızgınlık hala tüm benliğini sarıyordu Robert Garden'ın. Askerlerin askerliğe devam edebilmeleri için onlarda nefrete dönüşürdü hüzün. Şimdi hüzün sona ermişti. Yalnız hissediyordu kendini Robert Garden. Kimsesiz, bağlantısız ve gördüğü her şeyden nefret ediyordu. Eğer kar yağmasaydı dedi Pilar, sonra da fiziksel bir tepki gibi, diyelim ki bir kadın kendisini kollarıyla sarmalaması gibi, birdenbire değil ama ağır ağır kafasıyla ölçüp biçerek olayı kabul etmeye, nefreti içinden atmaya başladı. Elbette kar, bu yapmıştı. Kar, başkalarına da yapmıştı. Durumu bir kez başkalarının başına geldiği biçimde gördün mü, kendi benliğinden kurtulursun. Savaşta yapılması gereken de insanın benliğinden kurtulmasıdır her zaman. Burada benlik olamaz. Benliğin yok olmalıdır, başka türlüsü olamaz. Sonra benliğini yitirmiş olarak Pilar'ın sordu dediğini duydu Robert Garden. Ne dedi? Sordu. Evet dedi Robert Garden. Çarpık, kas katı, gergin yüz kaslarıyla yüzeysel biçimde sırıttı kadına. Boş ver, yanlış yaptım. Bağışla beni kadın. Bu işi sonraki işleri birlikte adam gibi halledelim. Ayrıca dediğin gibi köprü de havaya uçuruldu. Evet, her şeyi yerli yerine koyup düşünmelisin. Öyleyse şimdi Agustin'in yanına gidiyorum. Şu çingeneni daha aşağıda bir yere yerleştir de yolu görebilsin iyice. Şu tüfekleri Primitovo'ya ver. Sen de bu Makiuna'yı al. Göstereyim sana. Makiuna'n sende kalsın dedi Pilar. Çok kalacak değiliz burada. Pablo'nun gelmesi eli kulağında. Sonra hemen gideceğiz.
Ayrım sonu.